Ayrım 4. Çocuklarıma Mektuplar. Antonio Gramsci. Sayfa 47. Rikki Tikki Tavi. Rudyard Kipling. Şimdi size Segovia'daki büyük bungalovun banyosunda Rikki Tikki Tavi'nin RTT büyük savaşını anlatacağım. Aslında sağır bir kuş olan Darze bu savaşta ona birazcık yardım etti ve hiçbir zaman yerde yürümeyen, hep duvarlarda sürünen yosunlu fare Chiuchiundra ona bir takım öğütlerde bulundu ama RTT gerçek bir savaşı yeğledi. RTT tüyleri ve kuyruğu kediye ama başı ve davranışları gelinciye benzeyen memeli bir hayvandı. Gözleri, ince burnunun ucu kırmızıydı. İstekli olduğu zaman ve hoşuna gidiyorsa ön ya da arka pençeleriyle kaşınırdı. Bir fırçaya benzeyen kuyruğunun ucu çalı gibiydi. Uzun otların arasına yatıp da savaş narası attığı zaman sesi "Rikki tikki tikki tavi!" diye çınlardı. Sıcak bir yaz günü korkunç bir fırtına koptu. Çılgın gibi akan su onu ana babasıyla birlikte yaşadığı ininden bir yol kenarındaki büyük bir çukura taşıdı. Zorluklar ve çığlıklar arasında zavallı RTT yüzen bir ot yığınına tutununcaya kadar su içinde boğulmadan kalmaya çabaladı. Son gücüyle bu ot yığınına tutundu, sonra da kendini yitirdi. Gözlerini yeniden açtığı zaman kendisini bir bahçe yolunun ortasında her tarafı çamura bulanmış kızgın güneşin altında yatarken buldu. Binbir güçlükle küçük bir çocuğun şöyle dediğini duydu. "Burada ölü bir sansar var, hadi onu gömelim." Çocuğun annesi, olduğu anlaşılan bir kadın sesi, "Hayır," diye karşılık verdi. "Üstünü başını kurulamak için içeriye getirelim. Galiba hala yaşıyor." Onu eve taşıdılar. Bir uşak dikkatle baş ve işaret parmaklarıyla tuttu. Sonra ölü olmadığını ama yarı boğulmuş olduğunu söyledi. O zaman hayvancağızı bir beze sarıp ateşin yanına koydular. Birkaç dakika sonra hayvan gözlerini açtı ve aksırdı. Tam o günlerde bungalovda göreve başlamış bir İngiliz olan uşak, "Şimdi," dedi, "sakın onu ürkütmeyin. Bakalım ne yapacak." Yeryüzünde başından kuyruğunun en uç noktasına kadar merakla dolu olan bir sansarı korkutmaktan daha güç bir şey yoktur. Aslında bütün sansarların ortak sözü şudur: gez ve bul. Ve Rikki Tikki gerçek bir sansardı. Üstüne sarılmış olan bezi inceledi ve bezin yiyecek bir şey olmadığını anladı. Sonra masanın çevresinde koşmaya başladı, oturdu, tüylerini yaladı, sonunda küçük çocuğun sırtına atladı. Babası, "Teddy sakın korkma," dedi. "Sansarın arkadaşlığı böyledir." Teddy, "Çenemin altını gıdıklıyor," dedi. RTT göz ucuyla çocuğun boynuyla önlüğünün arasındaki bölgeye baktı, kulağını kokladı, yere yuvarlandı, sonra olduğu yere oturup burnunu kaşımaya koyuldu. Teddy'nin annesi, "Tanrım!" diye bağırdı. "Bu hayvanın hiçbir vahşiliği yok. Belki de ona iyi davrandık diye böylesine evcilleşti." Kocası, "Hayır," dedi. "Bütün sansarlar böyledir. Eğer Teddy kuyruğunu çekiştirip canını acıtmaz, kapana kıstırmaya çalışmazsa, bütün gün evden bahçeye, bahçeden eve koşturup durur. Şimdi ona yiyecek bir şeyler verelim." Ona biraz çiğ et verdiler. Hayvan bunu zevkle yedi. Yemeğini bitirdiği gibi balkona çıktı, güneşe karşı uzandı, güneşin sıcaklığı derisine de işlesin diye bütün tüylerini kabarttı. Biraz sonra Rikki Tikki kendini çok daha iyi hissetti. Daha sonra çok meraklı olduğu için evi dolaşmaya başladı. Az kalsın geniş banyo küvetine düşüp boğulacaktı. Yazı masasının üstünde duran mürekkep şişesine daldırdığı burnunu uşağın yanan sigarasına kadar uzattı ve tabii yandı. Uşağın yazı yazdığını görünce dizleri üstüne çökerek bunu nasıl yaptığını yakından görmek istedi. Gece olduğu zaman Teddy'nin annesi ve babası çocuklarını yoklamaya gittiler ve RT'yi çocuğun yanağına yaslanmış uyuyor buldular. Teddy'nin annesi korkulu bir tavırla, "Bu hoşuma gitmedi," dedi. "Çocuğu ısırabilir de." Baba, "Bu olanaksız. Teddy bir bekçi köpeğiyle olduğundan çok daha emin bir durumda şimdi. Şu anda odaya bir yılan girmeye görsün." Ama Teddy'nin annesi böylesi korkunç bir şeyi düşünmek bile istemiyordu. Ertesi sabah Rikki Tikki kahvaltısını yapmak için balkona çıkıp Teddy'nin sırtına tünedi gene. Ona muz, biraz da katı yumurta verdiler. Kahvaltı bittikten sonra Rikki Tikki görülecek ne varsa hepsini incelemek üzere bahçeye çıktı. Kocaman, güzel, pembe gül fidanlarının, portakal ve yabani limon ağaçlarının, upuzun otların ve bambuların bulunduğu çok büyük bir bahçeydi. Rikki Tikki yalandı. Burası avlanmak için çok iyi bir yer diye düşündü. Bu düşünce sevinçten kuyruğunu havaya kaldırttı. Orayı burayı koklayarak sağa sola koşturmaya başladı. Bir ara bir diken yığınından yakınan bir takım sesler duydu. Bunlar terzi kuşu Darzi ile dişisiydi. İki kocaman yaprağı kenarından dikip içine de yumuşacık tüyler doldurarak çok güzel bir yuva yapmışlardı. Hafif bir rüzgar yuvayı salladığı zaman Darzi ve karısı yaprağın kenarına dayanıp üzgün üzgün ötüşüyorlardı. "Neden böyle üzgün üzgün ötüyorsunuz?" diye sordu Rikki Dikki. Darzi, "Hiç sorma, çok mutsuzuz," diye karşılık verdi. "Dün bizim yavrulardan biri yuvadan aşağı düştü ve Nag da onu parçaladı." "Hmm," dedi Rikki Tikki, "gerçekten üzücü bir şey. Ama ben burada olduğum sürece bir orman bekçisi gibiyim. Kim bu Nag?" Darzi ve karısı korkudan hiçbir şey söylemediler. Bu soruya karşılık Rikki Tikki'nin kanını donduran bir ıslık sesi duyuldu. Rikki Tikki iki ayağı üstünde geriye doğru sıçradı, sonra otların arasından Nag'ın başı görüldü. Nag dilinden kuyruğuna kadar kapkalın bir kobraydı. Yerde dikilip kötü kötü bakan yılan gözlerini Rikki Tikki'ye çevirerek ileri geri sallandı.
"Demek Nag'ın kim olduğunu soruyorsun. İşte karşında duruyor. Nag benim. Gözlerime bak ve titre."
Rikki Tikki bir an için korkuya kapıldı. Ama gerçek bir sansarın uzun süre korku duyması olanaksızdı. Rikki Tikki daha önceden canlı bir yılanla hiç karşılaşmadığı halde her sansarın bu durumda yapacağı en iyi şeyin yılanları yakalayıp parçalamak olduğunu çok iyi biliyordu. Buz gibi soğumuş olan yüreği korkuyla titriyordu.
"Dikkat, arkanda, arkana bak," diye bağırdı Darzi.
Rikki Tikki ardına bakacak zamanı olmadığını anlamıştı. Büyük bir sıçrayış yaptı, tam o sırada Nag'ın karısı Naganya'nın vızıldayarak ok gibi geçen başı göründü. Sansarın işini bitirmek üzere arkadan sürünerek ona yaklaşmıştı. Rikki Tikki onun başarısız atağından dolayı çıkardığı öfke ıslığını duydu ve Naganya'nın sırtını nişanlayarak saldırdı. Yaşlı bir sansar olsaydı tek bir ısırışla sırtını parçalamanın tam zamanı olduğunu bilirdi. Ama o kobranın kuyruğunu korkunç bir kırbaç gibi şaklatmasından korktu. Aslında Rikki Tikki yılanı sırtından ısırmıştı. Ama bu Naganya'yı öldürecek güçte değildi. Üstelik onu yaralı ve öfkeli bir durumda bırakmıştı. Bu arada Rikki Tikki yeni bir saldırıdan zor kurtuldu. Nag yukarı yuvaya doğru sıçrayarak
"Kötü, hain Darzi!" diye bağırdı.
Ama Darzi yuvasını yılanların erişemeyeceği bir yere kurmuştu ve yuva Nag'ın sıçramalarıyla yalnızca biraz sarsıldı. Rikki Tikki bu arada gözlerinin kor gibi kızardığını hissediyordu. Bir sansarın gözleri kızardığı zaman bu onun öfkeden çılgına döndüğünü gösterir. Ama Nag ve Naganya otların arasında yitip gitmişlerdi bile. Rikki Tikki her iki yılanla birden karşılaşmadığı için onları izlemekten vazgeçti. Sakin sakin geniş taş yol boyunca eve doğru yürümeye koyuldu. Sonra düşünmeye başladı. Bu onun için gerçekten de çok önemli bir işti. Akşam olduğunda her zamanki gibi evin çevresinde dolaşmak üzere çıktı. Karanlıkta koştururken duvar dibinde sürtmekte olan yosunlu fare Chiuchiundra ile karşılaştı. Chiuchiundra çok pısırık ve korkak bir hayvancıktı. Odayı bir baştan bir başa geçmek için kendi kendine cesaret vermeye çalışır, bunu hiçbir zaman başaramadığı için bütün gece sızlanıp dururdu. Chiuchiundra neredeyse ağlamaklı, "Ne olur beni öldürme Rikki Tikki," dedi. "Yalvarırım beni öldürme." Sansar ona küçümseyici bir tavırla, "Bir yılan avcısının pısırık bir sıçanı öldürmek isteyebileceğini mi sanıyorsun?" diye karşılık verdi. Chiuchiundra çok üzgün bir sesle "Yılanları öldüren yine onlar tarafından öldürülür," diye devam etti. "Ya zavallı ben bir gece karanlığında Nag'ın beni sen sanmayacağını nereden bilebilirim?" Rikki Tikki "En küçük bir tehlike bile söz konusu değil," dedi. "Bunun en açık örneği Nag her zaman bahçede dolaşır. Sense hiçbir zaman evden dışarı çıkamazsın." Chiuchiundra
"Yeğenim Chiwa bana dedi ki," diye başladı.
Ama sonra birden sözü kesildi.
"Ne dedi sana?"
"Sus, sus. Bir şeyler duymuyor musun Rikki Tikki?"
Sansar bir süre kulaklarını dikip dinledi. Ev derin bir sessizliğe gömülmüştü. Kulaklarını diktiğinde ona sanki çok yavaş bir sürtünme, ancak pencere camında yürüyen bir yaban arısının çıkarabileceği çok hafif bir gürültü duyuluyormuş gibi geldi. Bu kuşkusuz tuğlalar üstünde yürüyen bir yılanın derisinin çıkardığı boğuk sürtünme sesiydi. Ya Nak ya da Naganya'dır bu, dedi kendi kendine. Banyo borusuna tırmanmaya çalışıyor. Rikki-tikki büyük bir hızla Teddy'nin banyosuna koştu ama hiçbir şey bulamadı. Sonra Teddy'nin annesinin banyosuna girdi. Badanalı kaygan duvarda banyo suyunu boşaltmak için tuğlalardan biri sökülmüştü ve banyo teknesinin dayandığı duvarın üst kısmına tünemiş olan Rikki-tikki, Nag'la Naganya'nın dışarıda ay ışığında çene çaldıklarını duydu. Naganya kocasına, herkes evden gittiği zaman Rikki-tikki de dışarı çıkmak zorunda kalacak. İşte o zaman bahçe yeniden tümüyle bizim olacak. Yavaş yavaş içeri girer, ilk önce uşağı ısırırsın, sakın unutma. Sonra yanıma gelirsin, daha sonra da birlikte Rikki-tikki'nin işini bitiririz. Bunu duyan Rikki-tikki baştan aşağı öfke ve tiksintiyle titredi. Sonra Nag'ın başı borunun ön tarafına çıktı. Sonra da beş ayak uzunluğundaki gövdesi göründü. Çok öfkeli olmasına karşın kobranın uzunluğu karşısında Sansar büyük bir korkuya kapıldı. Bu arada Nak kendi çevresinde çöreklendi, başını kaldırdı ve banyonun karanlığına doğru baktı. Rikki-tikki yılanın pırıl pırıl yanan gözlerini gördü. Eğer şimdi bunu öldürürsem Naganya farkına varacak, düz yerde ona saldırdığım zaman bütün üstünlük onda olacak diye düşündü. Bu arada Nak öne arkaya sallanıp duruyordu. Daha sonra Rikki-tikki yılanın banyo teknesini doldurmaya yarayan bidondaki suyu içtiğini duydu. Oh ne kadar güzel, dedi kobra. Kahya sabaha karşı banyo yapmaya geldiğinde sopasını da birlikte getirmez kuşkusuz. Böylece onu burada bekleyebileceğim. Beni duyuyor musun Naganya? Gün ışıyana dek burada bekleyeceğim. Dışarıdan hiçbir karşılık gelmeyince Rikki-tikki Naganya'nın gitmiş olduğunu anladı. Böylesi daha iyiydi. Bu arada Rikki-tikki bir ölü sessizliğiyle beklerken Nak küpün karnına dolanıp duruyordu. Tam bir saat sonra Rikki-tikki küpe doğru adım adım yaklaşmaya başladı. Nak derin derin uyuyordu. Rikki-tikki onun kocaman sırtını inceledikçe dişlerini geçirebileceği en elverişli yerin neresi olduğunu soruyordu kendi kendine. Rikki-tikki, eğer ilk saldırıda sırtını parçalayamazsam savaşmaya devam edecektir. İşte o zaman işim biter diye düşünüyordu. Derisinin altındaki boynunun kalınlığını inceledi. Çok zor bir bölgeydi bu. Bir tek parça bile koparmaksızın ısırmak, Nag'ı daha çok öfkelendirmekten başka hiçbir işe yaramazdı. Rikki-tikki sonunda en iyisi başından ısırmak diye bir karara vardı. Bütün tehlikeli bölgeleri bir kere de ısırmalıyım. Bunu der demez sıçradı, yılanın başı küpün karnının altından biraz sarkıyordu ve Rikki-tikki dişlerini geçirdiği gibi kobranın başını hareketsiz bırakmak için sırtını kırmızı topraktan yapılmış küpe dayadı. Bu durum ona birkaç saniyelik bir üstünlük sağladı. Sonra ağzında fare tutan bir köpek gibi döşemenin üstünde sağa sola oraya buraya sıçramaya başladı. Ama gözleri kararmıştı, çenesini gitgide daha çok sıkarak yılanın ağzını tuttu. Ölü gibi oluncaya dek kendini yerden yere çırpması kaçınılmaz olduğundan, kendisinin ve ailesinin onurunu kurtarmak için dişlerini avına geçirmiş bir durumda bulmalarını istiyordu. Tam baş dönmeleri başlıyor, yara bere içinde kaldığını hissediyor, sırtındaki kemiklerin paramparça olduğunu sanıyordu ki bir gök gürültüsü patladı. Kıpkırmızı bir kor derisini dağılarken bütün duyularını yok eden kızgın bir soluk onu kendinden geçirdi. Kahya gürültüye uyanmış, nişan alıp tüfeğindeki her iki kurşunu da Nag'ın sırtına boşaltmıştı. Bu bizim Sansar Alice ama bu kez hayatımızı kurtardı gerçekten. Ertesi gün Sansar tamamen uyuşmuş bir durumdaydı ama yaptığı işten de son derece hoşnuttu. Şimdi Naganya ile hesaplaşmak gerekiyor. Beş Nag'dan daha tehlikelidir şimdi. Hem sonra yumurtalardan başka bir yığın küçük kobracıklar çıkacak yakında. Eyvah, acaba yumurtaları nerede? Hemen Darzi'yi bulmak gerek diye düşündü. Rikki-tikki kahvaltıyı beklemeksizin Nag'ın ölümünden dolayı sevinç şarkıları söyleyen Darzi'nin yaşadığı çalılıklara doğru koştu. Rikki-tikki, nerede Naganya diye sordu. Ağrın yanındaki çöplükte Nag'ın ölümünü ağlıyor. Beyaz dişli Rikki-tikki bir kahramandır. Boş ver benim beyaz dişleri şimdi, Naganya'nın yumurtalarını nereye bıraktığını biliyor musun? Evet, güneş gören duvarın dibindeki bostanda. İyi ama Rikki-tikki, umarım yumurtaları yemek istemiyorsundur. Ne yemesi be? Darzi, eğer biraz vicdanın varsa bana yardım etmelisin. Kanatlarından biri yaralıymış gibi ahıra doğru uçmalısın. Bırak Naganya seni çalılığa dek izlesin. O beni görmeden bostana girmeliyim. Ama Darzi'nin beyni bir kuş tüyünden daha hafifti. Üstelik Naganya'nın yavrularını tıpkı kendisinin yaptığı gibi gözlediğini bildiği için onları öldürmenin doğru bir şey olmadığına karar verdi. Ama karısı ondan daha akıllıydı. Kobranın yumurtalarının küçük küçük bir yığın başka kobralar olacağını biliyordu. Bu yüzden yuvasından çıkıp uçmaya başladı.
''Zavallı ben, kanadım kırıldı, evin çocuğu taşla kanadımı kırdı.'' diye bağırarak çöplüğün orada duran Naganya'nın üstünde dönüp durmaya başladı.
Naganya tıslayarak başını kaldırdı. ''Rikki-tikki'yi öldürmek istediğim gün ona haber veren sendin. Şimdi böyle topallaya topallaya yürümek için kötü bir yer seçtin.'' Böyle diyerek Darzi'nin eşine doğru çöplerin arasında sürünmeye başladı. Rikki-tikki ahır yoluna doğru yöneldiklerini anlayınca arkadan dolanarak duvarın yanındaki bostana doğru koştu. Orada ılık toprağın içindeki kavunların ortasında büyük bir özenle gizlenmiş yumurtalar duruyordu. Rikki-tikki cava tavukları kadar iri 25 tane yumurta buldu. Kabuk yerine beyazımsı bir deriyle kaplıydılar. Rikki-tikki tam zamanında geldim diye düşündü. Küçük kobraların saydam derileri içinde kıvrılıp büküldüklerini görüyordu. Rikki-tikki bunlardan birinin kabuğundan çıkar çıkmaz bir insanı ya da bir sansarı zehirleyebilecek güçlü olduğunu biliyordu. Büyük bir çabuklukla yumurtaları kırarak yavru kobraları ayaklarıyla çiğnemeye başladı ve sonra üçünü de parçalamak üzereyken Darzi'nin eşinin çığlık çığlığa bağırdığını duydu.
Rikki-tikki, Naganya evin balkonuna girdi. Tanrım, yalnızca öldürmeyi düşünüyor.
Bu çığlık üstüne Rikki-tikki iki yumurtayı da kırdıktan sonra üçüncüsünü ağzına alarak yıldırım gibi bostanı geçti, eve vardı, sanki pençeleri yere değmiyormuşçasına büyük bir hızla balkonu açtı. Teddy, annesi ve babası kahvaltı ediyorlardı. Ama Rikki-tikki hiçbirinin yiyeceklere dokunmadıklarını gördü. Heykel gibi kıpırdamadan duruyorlardı. Yüzleri mum gibi sararmıştı. Naganya, Teddy'nin ayakları dibindeki bir hasırın dibine çöreklenmiş, öne arkaya sallanarak zafer şarkıları söylüyordu.
''Ey Nag'ı öldüren insanoğlu!'' diye tıslıyordu. ''Yerinden kıpırdama, henüz hazır değilim, biraz bekle hele. Oh, her üçünüz de çok iyi duruyorsunuz. Eğer kıpırdarsanız saldırırım, eğer kıpırdamazsanız gene saldırırım. Ah budalalar, benim Nag'ımı öldürmeye cüret ettiniz demek.''
Teddy'nin gözleri babasınınkilere çakılmıştı sanki ve babası mırıldanmaktan başka hiçbir şey yapamıyordu.
''Kıpırdama Teddy, olduğun gibi kal Teddy.''
Rikki-tikki bu görüntü karşısında bağırmaya başladı. ''Arkana bak Naganya, benimle dövüş.'' Naganya gözlerini çevirmeden
''Her şeyin sırası var ama sonra seninle de hesaplaşacağım. Şimdi arkadaşlarına bak, bak ne kadar da solgunlar, nasıl da korkudan tir tir titriyorlar. Eğer bir adım daha atarsan saldırırım.''
Rikki-tikki gülerek ''Git de yumurtalarına bir bak.'' dedi. ''Duvarın yanındaki bostana git de bir bak, git gör Naganya.'' Koca yılan yarı buçuk döndü ve o zaman balkondaki yumurtayı gördü.
''Alçak, ver onu bana!''
diye bağırdı. Rikki-tikki yumurtayı pençeleri arasında sıktı, gözleri kızardı, kan başına sıçradı. ''Bir kobra yılanına karşılık bana ne verirsin? Genç bir kobra yılanına karşılık, ha? Kuluçkanın sonuncusu olan bu yumurtaya karşılık ne veriyorsun bakalım? Şu anda kırmızı karıncalar bostandaki öbür yumurtaları didikliyorlar.'' Bu sözler üzerine Naganya, sonuncu yumurtayı kurtarmayı tümüyle unutarak büsbütün döndü. Rikki-tikki, Teddy'nin babasının şimşek gibi yerinden fırlayıp çocuğu omuzlarından kavrayarak çay bardaklarının Naganya'nın tehlikeli bölgesinin içinden çekip çıkardığını gördü. Rikki-tikki büyük bir zaferle,
''Yaşasın, ne güzel, ne güzel, Teddy kurtuldu, Rikki-tikki!''
diye bağırmaya başladı. ''Şunu iyi bil ki geçen akşam banyoda Nag'ın başını koparan bendim.'' Rikki-tikki bunu söyledikten sonra başını öne eğip dört ayak üstünde yaylanmaya başladı.
''Beni yerden yere çarptı ama hepsi boşa gitti. Nag kahyanın tüfekle onu ikiye ayırmasından önce ölmüştü bile. Onu öldüren bendim. Ben Rikki-tikki-tikki tabii. Şimdi sen gel bakalım. Gel Naganya, dövüş benimle. Dulluğun uzun sürmeyecek.''
Naganya, Teddy'yi öldürme fırsatını kaçırmış olduğunu anlayınca Rikki-tikki'ye baktı ve yumurtanın onun pençeleri arasında olduğunu gördü. Başını eğerek şöyle haykırdı.
''Ver yumurtayı Rikki-tikki, eğer benim sonuncu yumurtamı verirsen buralardan çekip gideceğime, bir daha da geri dönmeyeceğime söz veriyorum.'' Evet, evet gideceksin ve bir daha da geri dönmeyeceksin. Ama çöp yığınlarının arasında yatan Nag'a arkadaşlık etmeye gideceksin. Hadi başla, gel bakalım dul kobra. Kahya tüfeği almaya gitti. Hadi dövüş benimle. Rikki-tikki Naganya'nın çevresinde ama kuyruk darbelerinden korunmak için biraz uzağında dolanıp duruyordu. Naganya birden kendi üstüne yumuldu, sonra bir yay gibi fırladı. Rikki-tikki geriye sıçradı. Bir, iki, üç kez Naganya saldırdı. Her seferinde başı balkonun döşemesine çarpıyor, darbeleri boşa gidiyordu. Sonra Rikki-tikki ona sırtından saldırmak düşüncesiyle zıplamaya başladı. Ama Naganya Rikki-tikki'nin bu saldırısına karşı koymak üzere döndü. Bu arada Sansar kendini kavganın gidişine kaptırmış, yumurtayı unutmuştu. Yumurta hala balkonda duruyor ve Naganya ağır ağır dönerek her an biraz daha ona yaklaşıyordu. Rikki-tikki'nin soluk almak için durakladığı bir an Naganya şimşek gibi fırlayıp yumurtayı ağzına aldı. Balkon merdivenlerine atılıp bir ok gibi fırladı. Rikki-tikki onun peşinden kovalıyordu. Kendini kurtarmak için kaçan bir kobra bir atın sırtında şaklayan kamçı gibidir. Rikki-tikki ne olursa olsun ona mutlaka yetişmesi gerektiğini biliyordu. Yoksa her şey yeniden başlayacaktı. Naganya, Darzi'nin hala o aptalca zafer şarkısını söylediği çalılıktaki otlara doğru sürünüyordu. Ama Darzi'nin karısı oldukça akıllıydı. Naganya yuvayı geçer geçmez bir uçuş yaparak gidip kanatlarını kobranın başına çarptı. Naganya başını öne doğru eğip bir an bekledi ve bu Rikki-tikki'nin sırtına atlamasına yetti. Bir yandan beyaz dişlerini kuyruğuna geçiriyor, öte yandan Naga yaptığı gibi başını ağzının içine alıyordu. Rikki-tikki kobrayla birlikte aşağı doğru yuvarlandı. Ne kadar tecrübeli ve yaşlı olursa olsun çok az Sansar bir kobrayı yuvasına kadar izleyebilir. Çukurda korkunç bir karanlık vardı ve Rikki-tikki Naganya'ya saldırabilecek kadar geniş olup olmadığını bilmiyordu. Rahatça hareket etmek için ayaklarını nemli ve pis kokan deliğin kenarlarına dayamış olan Rikki-tikki son gücüyle yılanı kuyruğundan yakalamıştı. Yuvanın ağzındaki otların hareketi durunca Darzi, "Oo Rikki-tikki'nin işi bitti," dedi. "Ölüm şarkısı söylemek gerek. Yiğit Rikki-tikki ölmüş demektir. Naganya toprağın altında onu mutlaka öldürür." Otlar yeniden kımırdamaya başladığı zaman çok hüzünlü bir şarkı söylemek üzereydi. Her yanı toprağa bulanmış olan Rikki-tikki önce bir pençesi sonra da ötekisi deliğin ağzından dışarı çıkarken bir yandan da bıyıklarını yalıyordu. Darzi bir çığlık attı. Rikki-tikki üstündeki toprakları silkti, sonra aksırdı ve işte her şey oldu bitti. Dul kobra bir daha yuvasından çıkamayacak. Otların arasında yaşayan kırmızı karıncalar bunun gerçek olup olmadığını anlamak için delik boyunca yuvaya inmeye başladılar. Rikki-tikki eve vardığı zaman Teddy baygınlık geçirdiği için henüz solgulanan annesi ve Kahya neredeyse sevinçten ağlayarak onu karşılamaya geldiler. O akşam Rikki-tikki patlayıncaya dek yedi içti, sonra da Teddy'nin başucunda uyudu. Gece geç vakit Teddy'nin annesi çocuğu yoklamaya geldiğinde Rikki-tikki'nin onu başucunda yattığını gördü. Kocasına, "Bizim ve Teddy'nin hayatını kurtardı. Düşün bir kez, bu hayvan hepimizin hayatını kurtardı." Ama sansarların uykuları çok hafif olduğundan Rikki-tikki bu sözleri duydu ve yerinden sıçradı. "Oo, demek sizsiniz," dedi. "Şimdi neden korkuyorsunuz? Bütün kobralar, büyüğü, küçüğü hepsi öldü. Böyle olmasa bile önemsiz çünkü ben buradayım." Rikki-tikki kendini ne kadar övse hakkıydı ama bunu yapmadı. Buna karşılık gerçek bir sansar olarak bahçeyi korumaya devam etti. Hiçbir kobra o duvarlardan başını gösteremeyinceye kadar dişiyle, pençesiyle ve bütün varlığıyla savaştı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 58.